Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Aban 1401 Hicri Kameri 1 Rebiyusani 1444 ve miladi 27 Ekim 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, az sonra sizler için sunacağımız akşam haber bülteni ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Suriye gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran efsaneleri ve hikayeleri, Şia tarihinin büyük alimleri ve kalıcı turistimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamine.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi İran'daki terör saldırısını kınarken saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Cumhurbaşkanı reisi düşmanın amacı ülkenin büyümesini sabote etmektir dedi. Dışişleri Bakanı Şiraz saldırısı İran'da terör ve şiddeti kışkırtanların şom niyetlerini ortaya koydu dedi. Türkiye Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. İşgal rejimi Şam'a yine saldırdı. Ve işgal kabinesi Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını onayladı. Şimdi haberler.
İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Hamene'yi İran'a Şiraz kentindeki Hazreti Şahçıra Türbesi'ni düzenlenen terör saldırısına ilişkin bir mesaj yayınladı. Ayetullah Hamene'nin mesajında Kutsal Şahçıra Türbesi'ndeki onlarca masum erkek, kadın ve çocuğun şehit olmasına ve yaralanmasına neden olan saldırı bizi derinden üzdü. Suçun failleri mutlaka cezalandırılacaktır fakat Ehl-i Beyt Türbesi'ne yapılan bu saygısızlık ve sevdiklerini kaybedenlerin acısı bu felaketlerin kökünü araştırmak ve ortadan kaldırmaktan başka bir şekilde telafi edilmeyecektir ifadeleri kullanıldı. İslam İnkılabı rehberi mesajının bir başka bölümünde saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i düşmanın tüm amacı ile isteği ülkenin büyüme ve gelişme yolunu tıkamaktır. Ancak ülkenin hızlı gelişme treninin hızının düşürülmesine veya durdurulmasına izin vermeyiz dedi. Ayetullah Reis'i Amerikan sözcülerinin resmen genel yaptırımların etkisinin olmadığını ilan ettiklerini işaretle onların İran'ın ilerlemesini yavaşlatma ve fitnecilik peşinde olduğunu, İslam İnkılabı rehberinin analizine göre bu yaptırımların ülkenin ilerlemesinden kaynaklandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reis'i ülkedeki son kargaşa eylemlerinin İran'ın başarısını önlemek için olduğuna temasla bu kargaşa eylemlerinin vatandaşlara yapılan bir zulüm olduğunu kaydetti. Reis'i sözlerinin devamında Şahçırak Türbesi'nde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olanların ailesine başsağlığı dileyerek kargaşa ve düzensizliklerin terörist eylemler için zemin sağladığını kaydetti.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün akşam Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısı İran'da terör ve şiddeti kışkırtanların şom niyetlerini ortaya koydu dedi. Dışişleri Bakanı Abdullahyan dün akşam İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde bir türbeye yapılan saldırıyı Instagram mesajından yayınladığı paylaşımda şiddetle kınadı. Emir Abdullahyan kendisi ve Dışişleri Bakanlığındaki tüm meslektaşlarının Şiraz'daki Şahçırak türbesinin düzenlenen terör saldırısında şehit düşen masum ziyaretçilerin şehadetinden dolayı başsağlığı yaralılar için acil şifalar diledi. Dün akşam Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısı, İran'da terör ve şiddeti kışkırtanların şom niyetlerini ortaya koyduğunu belirten Dışişleri Bakanı şöyle devam etti. Düşmanların İran'ı çok boyutlu güvensizleştirme projelerine tasarladıkları ile ilgili kesin bilgilere sahibiz. Kuşkusuz İran çıkar ve ulusal güvenliğinin teoristlerle insan haklarından dem vuran yabancı müdahalecilerin oyuncu haline gelmesine de izin vermeyiz. Dün yerel saat ile 17.45'te İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şahçırak türbesine 3 terörist tarafından saldırı gerçekleşti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dün İran'ın Şiraz kentinde yaşanan terör saldırısına sert tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şahçırak türbesine düzenlenen kanlı saldırı şiddetle kınadı. Guterres yaptığı açıklamada suçun faillerinin bir an önce adalete teslim edilmesi ve cezalandırılması gerektiğini vurguladı. İran'ın Şiraz kentinde dün Hazreti Şahçırak türbesine düzenlenen kanlı terör saldırısında 15 kişi şehit olurken onlarca vatandaş yaralandı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı İran'ın Şiraz kentinde kutsal türbeyi hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İran'ın Şiraz kentinde Şahçırak türbesine hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetti ve yaralandı derin üzüntüyle öğrenilmiştir ifadesi kullanıldı. Menfur terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı bildirilen açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş İran halkına hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah yaptığı açıklamada, bugün IŞİD, Afganistan, İran ve komşu ülkelerdeki insanları hedef almak için Amerikan hükümetinin hizmetindedir dedi. Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah bugün yaptığı açıklamada gündemi değerlendirdi. Birinci mesele IŞİD'in İran'ın Şiraz kentinde gerçekleştirdiği korkunç katliamdır diyen Nasrullah şöyle devam etti. Bu saldırıdan dolayı İran lideri İmam Hamine'yi, İran halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Bugün IŞİD, Afganistan, İran ve komşu ülkelerdeki insanları hedef almak için Amerikan hükümetinin hizmetindedir. Hizbullah'ın Siyonist rejimiyle sınır belirleme konusundaki görevi sona ermiştir diyen Nasrullah, sınır belirleme davasında elde edilen şeyin Lübnan hükümeti, milleti ve direnişin büyük zaferi olduğunu belirtti. Lübnan Hizbullah lideri şöyle devam etti. Bugün Siyonist rejim ile imzaladığımız belge uluslararası bir belge değildi. Bir sınır belirledi belgesidir. Normalleşme konusuyla ilgili yapılan her türlü iddia temelsizdir.
Rusya Devlet Başkanı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan Şiraz'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı gönderdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye Şiraz'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi. Putin taziye mesajında Rus hükümetinin terör ile mücadele konusunda İran ile işbirliğini artırmaya hazır olduğunu belirtti. İran'ın Şiraz kentinde Hazreti Şahçırak türbesine dün düzenlenen terör saldırısında 15 kişi şehit olurken onlarca masum vatandaş da yaralandı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şahçırak türbesine düzenlenen terör saldırısı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şahçırak türbesine düzenlenen terör saldırısı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda Şahçırak türbesine düzenlenen saldırı şiddetle kınıyor, Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Bu arada Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning de Şiraz'daki terör saldırı şiddetle kınadı. Sözcü Ning saldırıdan dolayı İran halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin hükümeti, İran hükümetinin ve halkının terörle mücadele ve ülke güvenliği konusundaki çabalarını destekliyor dedi. Umman Dışişleri Bakanlığı da İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah-ı Çırak Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısı nedeniyle bir taze mesajı yayımladı. Mesajda Şah-ı Çırak Türbesi'ne düzenlenen saldırı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş İran hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz ifadeleri kullanıldı. İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah-ı Çırak Türbesi'ne dün IŞİD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 15 kişi şehit oldu.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı vizyon belgesinin 3 ana unsurdan oluşacağını ileri sürdü. Selvi, Hürriyet gazetesinde bugün yayınlanan yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı vizyon belgesinin 3 ana unsurdan oluşması bekleniyor dedi. Selvi'nin yazısına ilgili kısmı şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı vizyon belgesinin 3 ana unsurdan oluşması bekleniyor. 1. Kapsayıcı ve kuşatıcı bir dil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Türkiye 100 yılı vizyonunu kendisine oy versin ya da vermesin herkesiyle birlikte yapmak istediklerini vurgulayacak. 2. Geleceğe dair umut verecek. Erdoğan, AK Parti'nin 20 yılının Türkiye vizyonuna hazırlık dönemi olduğunu belirtip, yine kendisine oy versin ya da vermesin herkesi tam bağımsız Büyük Türkiye'yi birlikte inşa etmeye davet edecek. 3. Birlikte yapalım. Erdoğan'ın yeni yüzyılı Türkiye yüzyılı yapacağız demek, yine de geniş halk kesimlerine gelin bunu birlikte yapalım diye çağrıda bulunması bekleniyor.
Türkiye Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın 4. enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında orta vadeli tahminler üretilirken başlangıç noktası olarak iktisadi görünümü esas aldıklarını söyledi. Kavcıoğlu 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncelleme ile %60,4'ten %65,2'ye yükselttiklerini belirterek enflasyon tahmin aralığımız orta noktaları 2022 yıl sonunda %65,2, 2023 yıl sonunda %22,3 ve 2024 yıl sonunda ise %8,8 seviyelere tekabül etmektedir dedi. İthalat ve gıda fiyatları ile küresel büyüme gibi dışsal unsurlar için varsayımları gözden geçirdiklerini ve bunları güncellediklerini dile getiren Kavcıoğlu, öncü göstergeler küresel ekonominin resesyona girme riskinin arttığı yönünde güçlü sinyaller veriyor. 2023 yılı için dış talebe ilişkin tahminlerimizi enerji krizi ve finansal koşullara bağlı olarak artan riskler nedeniyle aşağı yönlü güncelledik diye konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı operasyonda kimyasal silah kullandığını söyleyen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Talipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinden ardından adliyeye sevk edildi. Burada savcıya ifade veren şüpheli Fincancı terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanması talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Fincancı silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısındaki bazı bölgelere Siyonist güçleri tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. Suriye Devleti'nin resmi haber ajansı Sana'nın askeri kaynağı dayandırdığı haberinde yerel saatle 00:30 sularında Şam'ın yakınlarında bazı noktalara Siyonist rejim tarafından hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı. Haberde hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi ifadesi kullanıldı.
Lübnan'da Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşlerinin başladığı açıklandı. İnsan hakları grupları planın zorlama unsurları içerebileceğinden ve misillemelere de yol açabileceğinden endişe duyuluyor. Lübnan'da yüzlerce Suriyeli mülteci ilan edilen gönüllü geri dönüş planının ilk gününde kuzey sınırına giden bir kamyon konvoyu ile Lübnan'ın Arsal kasabasından ayrıldı. Lübnan makamları 751 Suriyeli mültecinin ülkenin sınır güvenliği kuruluşu Lübnan Genel Güvenlik tarafından koordine edilen bir program kapsamında gönüllü olarak çarşamba günü Suriye'ye dönmeye başladığını açıkladı.
Siyonist rejim Lübnan ile deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmayı onayladı. Hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Siyonist rejim Lübnan arasında Amerika'nın arabuluculuğunda uzlaşı sağlanan deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşma özel hükümet oturumlarında onaylandı. Korsan rejim başbakanı Yair Lapid özel oturumun açılışında yaptığı konuşmada tarihi başarı diye nitelediği anlaşmanın rejimin güvenliğini güçlendirdiğini ve rejime Hizbullah karşısında hareket özgürlüğü sağladığını söyledi. Korsan rejim İsrail'de Savaş Bakanlığı, Ordu, Dış İstihbarat Servisi Mossad ve Ulusal Güvenlik Konseyi gibi güvenlik yetkililerinin anlaşmayı güvenlik ihtiyaçlarını karşıladığı için onayladığını işaret eden Lapid, sürece katkıda bulunan yetkililere teşekkür etti. Lapid, anlaşmanın 15 gün önce ırkçı rejim İsrail Meclisi'ne sunulduğunu, burada Dışişleri ve Savaş Komitesi görüşüldüğünü, istihbarat alt komitesinde de anlaşmanın gizli kısımlarının istişare edildiğini aktardı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azalttığını, Rus gazının toplam ithalattaki payının %40'dan %7'ye düştüğünü belirtti. Avrupa Birliği Ukrayna'daki çatışmadan önce doğal gazın %40'ını Rusya'dan alıyordu. Birleşmiş Milletler'in Latin Amerika ve Karayip ülkeleri Ekonomi Komisyonu'nun Buenos Aires'teki toplantısında konuşan Borrell, bu bağımlılığı %40'dan %7'ye düşürmeyi başardık ifadesini kullandı. Bu bizi diğer tedarikçileri aramaya, karbon olmayan enerjiye yatırım yapmaya itiyor ve bu fırsatları Latin Amerika'da görüyoruz diyen Borrell, bu bölgede yenilenebilir, enerjinin güçlü ve başarılı biçimde gelişine dikkat çekti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekildikten sonra geçen 4 senede sürekli şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran ile ilgili 2231 sayılı kararnamesini ihlal etmekte olduğunu vurguladı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia sözlerinin devamında Batılı delegelerin bir kez daha açık nifak ve ikili standartları ortaya koyduklarını işaretle onların Birleşmiş Milletler diğer üyelerini Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı ihlal etmekle suçladığını ifade etti.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Kiev'in Amerika'nın emri üzerine Rusya ile müzakere etmeyi reddettiğini, bunun açıkça ortada olduğunu söyledi. Yine Bisao Cumhurbaşkanı Umaro Sisaku Embalo'nun Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenski'ye müzakerelere hazır olduğuna dair mesaj ilettiği iddialarını değerlendiren Peskov, Putin'in bu bağlamda spesifik bir mesaj yollamadığını dile getirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Avrupa Birliği'ne yönelik yeni yaptırımları konusunda. İran Dışişleri Bakanlığı, İran'a yaptırım kararı alan Avrupa Birliği'ne misilleme olarak bazı kurumlar ve kişileri yaptırım listesine aldı. İran Dışişleri Bakanlığı, terör örgütlerine destek sağlayan Avrupa Birliği'nden bazı kurumlar ve kişilere yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım kapsamında sözde Özgür İran Dostları grubu ve Avrupa Parlamentosu'ndaki üyeleri, Uluslararası Adalet Arayışı Komitesi ve üyeleri, Stop the Bomb kurumu, Almanya'nın Deutsche Welle Farsça servisi, Fransa'nın RFI Farsça servisi, Fransa'nın Irkçılık ve Antisemitizmle Mücadele Kuruluşu, Kutsal Savunma döneminde Saddam rejimine kimyasal silah sağlayan Alman şirketi Karl Kolb, yine aynı dönemde Saddam rejimine kimyasal gaz sağlayan bir diğer Alman şirketi ve 12 kişi alındı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bu yaptırımların ismi geçen şahısların İran İslam Cumhuriyeti'ne girişinin yasaklanması, İran İslam Cumhuriyeti'nin sınırları dahilindeki mal varlığına el konulmasını içeriyor. Dışişleri Bakanlığı 19 Ekim tarihinde de bazı İngiliz kurum ve kişileri yaptırım listesine alarak mal varlığına el konulacağı ve İran'a girişlerinin yasaklanacağını duyurmuştu. İran'ın bazı kentlerindeki son olayların ardından Amerika ve Avrupalı ülkeler her zamanki gibi bu kez de İran'a siyasi ve ekonomik baskı yapmak için fırsatı uygun görüp Tahran'a karşı bir takım yaptırımlar uyguladılar. Bu doğrultuda Avrupalı ülkeler kendi vatandaşlarından İran'a seyahat etmemelerini istedikten sonra 17 Ekim tarihinde de müdahaleci eylemde bulunarak 15 İranlı kurum ve yetkiliyi insan hakları bahanesiyle yaptırım listesine aldılar.
Nükleer anlaşma ile ilgili yaptırımların iptaline ilişkin Viyana'da görüşmeler devam. Avrupalı ülkeler İran ile anlaşmaya varma çabalarını desteklediklerini iddia etmelerine rağmen İran konusunda olumsuz rol ifa etmeye devam ediyorlar. Bilindiği gibi İran'da Mahsa Emini'nin ölümü bahanesiyle son zamanlarda bazı batılı ülkeler ve özellikle Amerika'nın müdahalesiyle bazı ayaklanmalar ve huzursuzluklar yaşandı. Bu arada Londra merkezli Farsça yayın yapan medyada kargaşaları kışkırtarak körükledi. İngiliz makamları tarafından müdahaleci açıklamalar yapıldı ve İran'a yaptırımlar açıkladı. İran'dan birkaç İngiliz tüzel ve gerçek kişileri yaptırım kararı Tahran'a Londra'nın İran'a karşı düşmanca politikalarına ve eylemlerine doğrudan tepkisidir. Aslında İslam devriminin zaferi ve İran'da İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra İslam'ı İran'ın en büyük düşmanı olan Amerika, İngiltere'nin koordinasyonu ve desteğiyle İran'a karşı her zaman birçok yıkıcı eylemler gerçekleştirmiştir. İngiltere Dayatma Savaşı sırasında Irak Baas Partisi'ne yardım sağlamaktan İran'a karşı psikolojik ve propaganda savaşına kadar eylemlerde bulunurken, her zaman İslam Cumhuriyeti'ne karşı yaptırımların uygulanması ve baskıları artmasında Washington'un ortağı olmuştu. İran İslam Cumhuriyeti batılıların yaptırımlarına misillemede bulunarak uygun şekilde karşı taraflara yanıt veriyor. Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Avrupa Birliği'ne geçtiğimiz senelerde başarısız kılan ve tekrarlanan yolda yeniden hareket etmemesi konusunda da uyarırken, yaptırım listesine alınan Avrupalı kurum ve kişilerin radikalizm, şiddet ve terörü desteklediğini belirtti.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Suudi Arabistan ile Amerika arasında artan gerginlik üzerine. Suudi Arabistan ile Amerika arasında enerji üzerinden başlayan anlaşmazlık giderek tırmanıyor. Suudi Enerji Bakanı Amerika'nın kendi petrol rezervlerini devreye soktuğu için eleştirdi. Suudi Arabistan ile Amerika arasındaki anlaşmazlık, Riyad ve Washington'un iki farklı bakışından kaynaklanıyor. Amerika açısından Suudi Arabistan, Rusya'ya yakınlaşmıştır. OPEC Plus, kendi petrol üretimini 2 milyon varil düşürme kararından 2 hafta geçerken, Amerika kendi stratejik rezervinin bir kısmını serbest bırakma kararı aldı. Suudi Arabistan ve Amerika arasında petrol üzerindeki anlaşmazlık, Rusya ve Ukrayna savaşının bir sonucu olduğu düşünülüyor. Ukrayna savaşından sonra Amerika, Suudi Arabistan'ı petrol üretimini arttırma konusunda ikna etmek için yoğun şekilde çaba gösterdi. Ancak Suudi Arabistan, Amerika'nın talebini geri çevirdi. Ayrıca petrol üretimini azaltarak, dolaylı olarak Moskova-Washington çekişmesinde Rusya tarafını tuttu. Bu doğrultuda Amerika yönetimi Suudi Arabistan'ı Rusya sahasında oynamakla suçlayarak Moskova'nın petrol fiyatının korunmasıyla Ukrayna savaşının masrafını karşılamaya çalıştığını belirtti. Riyad ise bu iddiaları reddederek üretim azaltma kararının sırf ekonomik sebeplerden olduğunu vurguladı. Bu mantık ile Amerika, stratejik petrol rezervinin bir kısmını devreye sokarak OPEC Plus politikasını başarısız kılmaya çalışıyor. Amerika Başkanı Joe Biden bu ülkenin petrol fiyatına istikrar kazandırma çabası doğrultusunda stratejik petrol rezervini devreye sokmaya devam edeceğini duyurdu. Suudi Arabistan, Amerika'nın bu girişimini petrol piyasasına müdahale olarak görüyor. Bu yüzden Suudi Prens Abdulaziz bin Salman, Amerika'nın bu girişiminin piyasayı manipüle etme olarak niteledi.
Suudi Arabistan'ın Amerika ile yaşanan gerilime bakışı, Washington'un bakışından farklıdır. Suudi Arabistan açısından Riyad ile Washington arasında yaşanan anlaşmazlık, Amerika'nın Suudi Arabistan'ı aşağılaması ve bağımsızlığını göz ardı etmesinden kaynaklanıyor. Nitekim Riyad'da Washington Büyükelçisi Rima Bendir, CNN'e yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın 5 veya 10 sene önceki Suudi Arabistan olmadığından Amerika'nın Suudi Kralı ile ilişkilerini gözden geçirmesinin olumlu bir durum olduğunu vurguladı. Bu açıklama açık şekilde Washington ile Riyad ilişkilerinde yaşanan gerginin Amerika'nın Suudi Arabistan'a bakışında saygı olmayışından kaynaklandığını gösteriyor. Bu bir bakışa göre Suudi Arabistan eşini az rastlanığı bir şekilde Joe Biden'e bu ülkeye gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında soğuk şekilde karşıladı çünkü Suudiler, Suudi Arabistan'ın Biden'e bu ülke ziyaret düzenlemesinin sebebinin ikili ilişkilerin güçlenmesi değil, Ukrayna savaşına kaynaklanan baskı ve Suudi petrolüne duyulan ihtiyaç olduğunu fark etmiştir. Burada dikkat çeken konu, Suudi Arabistan ile Amerika arasındaki gerginlik, kongre seçimleri öncesinde patlak vermiş olmasıdır. Bu nedenle bazı uzmanlar Suudi Arabistan ile Rusya'nın seçimlerde demokratların yenilmesi için aynı yaklaşıma sahip olduklarını, Riyad-Washington hattında yaşanan gerginliğin bu konudan kaynaklandığını bildiriyorlar. Petrol fiyatının artması Kasım 2022 ara seçimlerinde demokratlar için korkunç siyasi sonuçlar doğurabilir. Eşi görünmemiş enflasyon ve enerji taşıyıcılarının fiyatlarındaki artış ile karşı karşıya kalan Amerikalı tüketicilerin ülkede benzin fiyatlarında tekrar yaşanan artışla birlikte kongre seçimlerinde demokrat adaylara oy verme olasılıkları kesinlikle daha düşük olacak. Bu nedenle artık Biden hükümeti çalışmalarını uluslararası piyasalarda mümkün olduğu kadar hızla petrol üretmeyi ve tedarik etmeyi odaklamıştır. Hatta bu bağlamda Amerika yaptırımları altındaki Venezuela'ya bile önerilerde bulunarak yaptırımları gevşetmeye çalışıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ilan ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Çin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı dış müdahalelerin Suriye'de krizin sürmesine esas nedeni olduğuna işaretle tek taraflı yaptırımların durdurulmasını talep ederek bu yaptırımların Suriye'de insani durumun kötüleşmesine yol açtığını kaydetti. Çinli yetkili ayrıca Türkiye'den Suriye ile yaşanan anlaşmazlıkların çözümü için Suriye ile diyaloğa girmesini isterdi değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'den de Suriye ile diplomatik sürecin başlatılması konusunda özellikle güvenlik düzeyinde geçtiğimiz günlerde çeşitli haberler medyaya yansıdı. Türkiye'nin bu konuda ne kadar istekli olduğu veya ortamın ne kadar bu süreç için hazır olduğu konusu ve sorular yanıtlandı. Biz de bugünkü sohbetimizde bu konu hakkında konuşmak istiyoruz. Öncelikle uluslararası arenada Suriye'nin nasıl bir konuma geldiği konusunu, ondan sonra da bölgesel anlamda ülkelerin, bölge ülkelerin ve komşu ülkelerin Suriye ile ilgili ilişkilerini nasıl bir düzeyde başlatmaları, başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerin de pozisyonlarına bakmak istiyoruz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Bedri Hocam. Şimdi uluslararası arenada artık Suriye'nin yani itibarı ve aslında bir ülke olarak diğer alanlarda olduğu gibi siyasi sürecinin de başlatılması gerektiği ve yaptırımların kaldırılması gerektiği yönünde bazı aslında görüş ve iddialara rastlıyoruz. Demin de ifade ettiğim ve okuduğumu kısa girişten yola çıkarak göründüğü üzere Çin'den de bu konuda bir tepki var. Şimdi bölgesel anlamda daha Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri konuşuluyor. İlk önce bu yaptırımlar konusunda sizin görüşünüzü alacak olursam Avrupa Birliği tarafından ve aslında küresel anlamda Suriye'ye uygulanan bu yaptırımları nasıl görüyorsunuz? Ülkenin kalkınması ve savaştan kurtulup yeni bir Suriye'nin inşası yönünde bu yaptırımların bir engel teşkil etmesi konusunda birçok uzman hemfikir. Siz nasıl görüşlerinizi bildiriyorsunuz bu konuyla ilgili efendim?
Doğrusu dış müdahalelerin Suriye'deki var olan sorunlarına çözüm bulmadığını ve gittikçe bu sorunun kankerleştirdiğini görüyoruz. Bu sorunun çözümü için de yani bu Suriye'nin tek taraflı yardımlarının elbette bu bazı sorunların çıkmasına neden olur ama bir bütün olarak Suriye bu konuda hepsinden çözüm bulması lazım. Yardımların tüm Suriye geneline yayması gerekiyor. Bu nedenle Suriye'nin çözümü için var olan bu sorunların ortada kaldırılması için Türkiye tüm dış ülkelerin Suriye'ye yapacağı yardımların Suriye'nin geneline olması lazım. Türkiye'nin bu konuda çabalarını elbette Türkiye sadece Suriye'nin sorunlarını çözme değil orada yaşayan Kürtlere yönelik bir çözümü kabul etmeyeceği ve Kürtlerin Suriye'de kimlikleri doğrultusunda sahip olması gereken duruma müdahalede bulunuyor sürekli. Suriye'nin, Türkiye'nin handikabı bu konuda sadece var olan Kürtlerdir. Diğer taraftan Suriye ile olan ilişkilerini elbette Türkiye'de bu son dönemlerde Selefi örgütlerle olan bağını bir türlü koparamadığı için Suriye ile yapacağı herhangi bir görüşmenin terör örgütlerine olan desteğinin sonlandırılması gerekiyor. İşte birçok HŞT'nin uluslararası terör örgütü olarak kabul ettiği halde bugün Türkiye'nin bu örgüte olan desteği bu sorunların için çözüm olamayacağını ve ilk etapta bu tür örgütlerle olan ilişkilerini sonlandırması lazım. Ondan sonra Suriye ile ilişkilerinin, görüşmelerin başlamasına yol açabilir. Fakat burada önemli olan Suriye yönetiminin bu konuda çabası çok önemlidir. Geçmişteki var olan hataların tekrarlanmaması ve dünya kamuoyunda yer edinecek gibi yeni bir yapının oluşması. Bu yapı tamamen Suriye halkına yönelik çözümlerinin getireceği bir yapı olması lazım. Bu nedenle yeni bir politika, yeni bir girişim Suriye'de var olan çözümlerin nedeni olabilir. Ama ilk etapta dış müdahalelerin Suriye'de kendi çıkarlarını öne çıkarıp dış ülkelerin Suriye üzerindeki baskıyı kaldırmaları gerekiyor. Aksi takdirde herkes kendine göre bir Suriye çözümü ararsa burada çözümün olmayacağı ortada.
Tahran Radyosu.
Sizin de ifade ettiğiniz gibi dış müdahalelerin ne kadar etkili olup olmadığı konusunda yani herkesin bir araya gelip bu konuda olumlu bir adım atması gerekiyor. Şimdi mülteciler konusunda biliyorsunuz bir tek Türkiye değil, Avrupalı ülkelere bile Suriye'den mülteciler gitmiş, orada hala yani sorun yaşamaktalar. Yani herkesin başına bir bela gibi bu konu gündemde sıcaklığını koruyor. Şimdi bu Avrupalı ülkeler özellikle mülteci sorunuyla karşı karşıya kalan ülkelerin Suriye konusundaki politikalar nasıl olmalı sizce? Yani tabii başta Türkiye'nin içinde ne kadar Suriyeli vatandaşın yaşadığını biliyoruz. Bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? Mülteci sorununun giderilmesi konusunda görüşlerinizi nasıl açıklarsınız efendim?
Doğrusu mülteci konusu bugün dünyada tüm dünya ülkelerinin başına yeni bir sorun, yeni bir handikap başlığı ortadadır. Bunun, bu yeni mültecilerin, yeni göç dalgalarının olmaması için Suriye'deki huzurun oluşturması gerekiyor. Çatışmaların son bulması gerekiyor. Çatışmalı durum olduğu sürece Suriye'deki göçün devam edeceği ve mülteci göçünün tüm ülkelere yayılacağı ortadadır. Bu nedenle bu ülkeler, bu sorunla karşı karşıya gelen ülkelerin sorun çözmesi için Suriye'deki oluşan ve tüm Suriye halkının kendi ortak iradesi şeklinde bir yapının oluşması ve buna destek olunması gerekiyor. Aksi takdirde çatışmalı ve huzursuzluğun hüküm sürdüğü bir Suriye toprağında sürekli bu göçlerin yaşayacağı ve mülteci göçünün de daha üst boyutlara geleceği ortadadır. Bu nedenle Avrupa ülkeleri ve gerek diğer ülkelerin yeni göçlerin olmaması için Suriye'deki gerçek bir çözümün ve Suriye halkının huzuru erdirebilecek bir yapının oluşması gerekiyor. Bu konuda tüm Suriye halkının talep ve istekleri doğrultusunda bir yeni bir yönetimin oluşması ve bu konuda eğer destek sunarlarsa bu gibi sorunların çözümü de ortada kalkar. Aksi takdirde var olan göçmen sorunu daha da büyük boyutlara ulaşıp ve huzursuzluk boyutu daha da yükselir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analiz Sayın Bedri Fırat hocamızla konuştuk. Röportajımızda Suriye gelişmeleri etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Konuyla ilgili sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın akşam sizlere sunacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran Petrol Bakanı Cevad Hoca'nın doğal gaz rezervlerinin en önemli sahiplerine yaptırım uygulamasının onaylanamaz sonuçları olduğunu vurgulaması, İran Dışişleri Bakanlığı'nın Siyonistlere Nablus saldırısını kınaması gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısının İran'ın barışçı nükleer enerji geliştirme yetenekleri hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı İran'ın barışçıl nükleer enerji geliştirme yetenekleri hakkında açıklama yaptı. İranlı genç uzmanlar ve bilim insanları nükleer tıbbi ekipman ve radyofarmasötik üretiminde önemli ilerleme kaydettiler. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Pejman Şirmerdi yaptığı açıklamada Şiraz kentinde ikinci radyasyon sisteminin inşasına atıfta bulunarak şunları söyledi. Radyasyon endüstrisinin geliştirilmesiyle Şiraz'ın ülke ve bölgede önemli radyasyon kutuplarından birine dönüşmesine şahit olabiliriz. Şirmerdi atom enerjisi tesislerine ev sahipliği yapan illerde radyasyon sistemini geliştirmeye devam edeceklerini kaydederek şöyle dedi. Bugün yaklaşık 300 bin soğuk radyofarmasötik kit üretimimiz için soğuk radyofarmasötik kitlerin üretiminde dünyada önde gelen ülkelerden biriyiz dedi.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlenmesi, Siyonist rejimin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılarını sürdürmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde İran'ın Saras gümrüğünden ürün ihracatındaki artışı konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Saras sınırının demiryolu ve karayolu geçişlerinden mal ihracatı, ithalatı ve transit geçişi dahil olmak üzere dış ticaret son 7 ayda 1,5 milyon tona ulaştı. Saras gümrük ve sınır kapısı İran'ın kuzeydoğusunda yer almakta ve Türkmenistan ile sınır komşusudur ve ülkenin özellikle Orta Asya ülkeleriyle dış ticaretinin ve transit geçişinin önemli üslerinden biri olarak kabul edilmektedir. İran'ın Saras Gümrük Genel İdaresi Başkanı Ali Ekber Kiani, Aliabad, son 7 ayda Saras Kara ve Demiryolu sınırlarından Orta Asya ülkeleri ve Rusya'ya 448 bin ton mal ihraç edildiğini ve bu ihracatın bir önceki yıla göre %13'lük bir büyüme gösterdiğini belirtti. Kiani Aliabad son 7 ayda Saras sınırından İran, Orta Asya ülkeleri ve Rusya arasında transit şeklinde 975 bin ton malın taşındığını ve bunun %62'lik bir büyüme işaret ettiğini söyledi. Kiani Aliabad, Türkmenistan ile ticaret ve sınır trafiğine getirilen kısıtlamaların azaltılması, bu sınırda ticaret ve gümrük hizmetlerinin kolaylaştırılması ve bağımsız devletler topluluğu ile toplu taşımaya başlanmasının ihracat ve transit artışının ana nedenleri olduğunu belirtti.
Hemşehri gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Besam Sabbah, Suriye servetinin Amerika tarafından yağmalanmasına değinerek, bu ülkenin Suriye'deki yasa dışı varlığı sona ermelidir dedi. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi. Suriye'deki herhangi bir yasa dışı askeri varlık, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun ihlalidir ve derhal durdurulmalıdır. Besam Sabbah, Amerika ve Türkiye'nin Suriye'deki tek taraflı ve yasa dışı eylemlerine değinerek şu ifadelerde bulundu. Terörle çeşitli biçimlerde mücadele etmek ve onu sonsuza dek ortadan kaldırmak ancak Suriye hükümetiyle tam işbirliği ve koordinasyon ile mümkündür. Şam'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ayrıca Amerika hükümeti tarafından Suriye'ye karşı ulusal olağanüstü halin uzatılmasını kınadı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın 26. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyorsunuz.
Geçen bölümlerde Türkiye'de türkü olarak anılan halk şarkıları da halk edebiyatının önemli dallarından biri olduğundan söz ettik. Yine geçen bölümlerde halk şarkılarının vezin, kafiye, mazmun ve sanatsal tarz olmak üzere dört özelliğinden söz açtık ve kısaca vezin ve kafiye hakkında konuştuk.
Halk şarkılarının bir başka özelliği mazmundur. Halk şarkılarının mazmunu çok çeşitlidir. Bu tür şarkıların arasında oyunlara özel şarkılar, ninniler, masallarla ilgili şarkılar, eleştiri amaçlı şarkılar gibi şarkılar söz konusudur. Çocukların oyunlarında kullanılan şarkılar aslında bir nevi harmonik nesir gibidir ve oyunun hareketleri söylenen şarkıya ritim ve tempo kazandırır. Bu tür halk şarkılarından bir özelliği de herhangi bir şarkının birçok versiyonu olması ve yöreden yöreye değişmesidir. Bu arada halk şarkılarında herhangi bir şarkı hakkında birçok rivayet söz konusu ve bir şarkının sadece bir tek rivayeti olduğunu söylemek neredeyse imkansızdır.
Bir başka halk şarkıları grubu duygusal içerikli şarkılardır. Fars dilinde okunan halk şarkıları arasında insanların güncel yaşamda karşılaştıkları olaylara karşı duyguları ifade edildiği şarkılara sık sık rastlanır. Halk şarkılarının sanatsal yaratılışının iki önemli temeli, insanın karşılaştığı hadiselere ve gelişmelere karşı duygularını veya öfke ve alay etmesini beyan etmektir. Bu tür şarkılar İran milleti arasında oldukça yaygındır.
Muhterem dinleyiciler, halk şarkıları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz. İlk iki bölümünü geçen iki haftada anlattığımız öykümüzün adı Melik Cemşit ve Deniz Tay'dır. Bu öyküde hayvanların harikulade amelleri ve kadir şinaslığı anlatılıyor.
Geçen bölümlerde dedik ki padişah anasının kaybettikten sonra çok üzülen ve inzivaya çekilen oğlu Melik Cemşid için bir deniz tayı buldu. Melik Cemşid taya çok alıştı ve zamanının büyük bir bölümünü tayla geçirmeye başladı. Ancak Melik Cemşid'in üvey annesi onu yok etmeye karar verdi. Fakat her defasında deniz tayı Melik Cemşid'i üvey annesinin komplosundan haberdar ederek onu kurtarıyordu. Üvey anne planlarını suya düşürenin deniz tayı olduğunu anladı ve bu yüzden ilkin deniz tayını ortadan kaldırmaya karar verdi. Üvey anne hasta numarası yaptı ve sarayın baş hakimine rüşvet vererek hastalığın ilacı deniz tayı kalbi ve ciğeri olduğunu söylemesini sağladı. Ancak Melik Cemşid ve tayı bu komplodan da kurtulmayı başardı ve ikisi birlikte saraydan kaçtı ve çölü geride bıraktıktan sonra bir başka kente geldi. Melik Cemşid kentin dışında durdu. Tay şöyle dedi: "Kimliğini gizlemelisin. Kimse senin padişahın oğlu olduğunu anlamamalı. Yoksa gurbette başına bir iş açılabilir. Ben de seninle birlikte kente gelemem. Çünkü senin gibi fakir birinin böyle bir tayı olmayacağını bilir. İyisi mi kıllarımdan birkaç tane kopar, ne zaman sıkıntıya düşersen birini yak, ben de yardımına gelirim. Şimdi maceranın devamını dinleyelim."
Tahran Radyosu.
Melik Cemşid etrafına baktı ve genç bir çobanı gördü ve ona biraz para vererek üzerindeki kepeneği satın aldı ve ardından kendisi için bir kuzu da kesmesini söyledi. Çoban kuzuyu kesti. Melik Cemşid kuzunun işkembesini iyice temizledi ve kuruttu ve ardından kepeneği omuzuna attı ve işkembeyi de başına geçirdi. Daha sonra Melik Cemşid tayın yanına döndü ve kraliyet kıyafetini ve altın dolu torbasını tayın üzerine bıraktı ve onunla vedalaşarak kente doğru ilerledi. Melik Cemşid kente girdiğinde bir bahçenin kapısına geldi, kapıyı çaldı ancak kimse kapıyı açmadı. Kapının aralığından içeri bakan Melik Cemşid karşısında büyük bir bahçe buldu ancak bahçede hiç kimsenin olmamasına şaşırdı.
Melik Cemşid bir sopa aldı ve bahçeye doğru akan nehrin suyunu bunalık yaptı. Birden bahçenin kapısını yaşlı bir bahçıvan açtı ve Melik Cemşid'e şöyle dedi: "Ya şu duru suyu neden bulanık ediyorsun, bilmez misiniz? Burası padişahın bahçesi. Bu işinle hem kellen gider ve hem beni şu ömrümün son günlerinde bedbaht edersin. Padişahın kızları her gün bahçeye dolaşmaya gelir. Eğer su bulanık olursa vay halime." Melik Cemşid şöyle dedi: "Ben bu kentte yabancıyım ve bu bahçenin kimin olduğunu bilmiyorum." Bahçıvan Melik Cemşid'i şöyle bir gözden geçirdi. Baktı ki iyi bir çocuğa benziyor. Ona acıdı ve eğer isterse bahçeye gelip onun çırağı olabileceğini, ancak bunun bir şartı olduğunu söyledi. Bahçıvan padişahın kızları her gün bahçeye geldiğini, Melik Cemşid kızların gözüne girmemesi, numara da yapmaması gerektiğini, numara yaparsa hem kendi kellesi ve hem onun kellesi uçacağını söyledi. Melik Cemşid de kabul etti ve söz verdi.
Şimdi bu kentin padişahından biraz söz edelim. Padişahın birbirinden güzel üç kızı vardı. Kızlar her gün öğleden sonra bahçeye gelir, burada dolaşırdı. Bahçıvansa her gün bahçenin içinde akan nehrin kenarına halı serer ve kızlara yiyecek bir şeyler hazırlıyordu. Kızlar da güler, eğlenir, yer, içer ve güneş batınca saraya dönerdi. Bahçıvan kızlar giderken üç demet çiçek toplar ve onlara verirdi. Birkaç gün geçtikten sonra bir gün Melik Cemşid bahçıvandan o gün çiçek demetlerini kendisinin hazırlamasını rica etti. Ancak Bahçıvan kabul etmedi ve Melik Cemşid'in bu işi beceremeyeceğini söyledi. Ancak Melik Cemşid çok ısrar etti ve sonunda Bahçıvan sadece küçük kızı için bir demet hazırlamasını kabul etti.
Melik Cemşid hemen işe koyuldu ve birkaç güzel çiçek toplayarak çok güzel bir taç yaptı ve yakut gibi duran bir gülü tacın tam ortasına koydu ve Bahçıvan'a verdi. Bahçıvan 3 demet çiçeği kızlara verdi. Kızlar demetlere baktı ve küçük kızın önündeki demeti görünce şaşkına döndü. Kızlar bugün güneş hangi yönden doğdu ki şu zevksiz bahçıvan bu demeti bu kadar güzel yaptı diye birbirine sormaya başladı. Kızlar Melik Cemşir'in hazırladığı demeti çok beğenmişti ve hemen bahçıvandan demeti kimin hazırladığını sordu. Bahçıvan ne diyeceğini şaşırdı ve sonunda çırağının demeti hazırladığını anlattı. Kızlar bahçıvanın tek başına çalıştığını zannediyordu. Bu yüzden çırağın ne zaman getirdiğini sordu. Bahçıvan çırağın yeğeni olduğunu ve birkaç gün önce geldiğini ve kendisine yardım ettiğini söyledi. Kızlar çırağın çok güzel çiçek demeti yaptığını, yarından itibaren sadece çırak çiçek demetlerini yapmasını istedi.
Bahçıvan kızların önerisini kabul etti ve sevinerek Melik Cemşid'in yanına döndü ve macerayı anlattı ve bundan böyle çiçek demetlerini onun yapmasını söyledi. Melik Cemşid de zaten bunu istiyordu ve bu yüzden her gün kızların şimdiye kadar görmedikleri demetler yapmaya başladı. Birkaç gün geçti. Melik Cemşid'in zevk ve sanatını gören kızlar bahçıvanın yalan söylediğini, getirdiği çırak onun yeğeni olamayacağını, çırak bu zevki ve sanatıyla başka biri olması gerektiğini düşünmeye başladı. Bu yüzden kızlar bahçıvan çiçek demetlerini getirdiğinde kim bu demetleri yapıyorsa kendisi de getirsin dediler. Bahçıvan kabul etti ve kaygı içinde Melik Cemşid'in yanına gitti ve kızların talebini söyledi ve onların yanında kötü bir laf etmemesini tembih etti.
Ertesi gün Melik Cemşid çiçek demetlerini hazırlarken öyle bir zevk ve sanat ortaya koydu ki padişah bile demetleri görseydi gözleri dört açılırdı. Melik Cemşid çiçek demetlerini tepsiye koydu ve kızların yanına gitti. İlkin eğildi ve babasının sarayında öğrendiği kraliyet adabını yerine getirdi. Demetleri kızları verince de geri geri gitti ve 10 adım ötede saygı ile durdu bekledi. Kızlar genç Melik Cemşid'i ve davranışlarını görünce bahçıvanın yeğeni olamayacağından emin oldu. Hangi çırak bu kadar nezaketli ve görgülü olabilirdi ki? Sanki ta ilk günden sarayda doğmuş büyümüş birine benziyordu. Kızlar her gün bahçıvana 3 gümüş para veriyordu. Ancak o gün Melik Cemşid'e 3 altın para verdiler. Melik Cemşid paraları aldı, eğildi ve geri geri çekildi ve ardından altın paraları bahçıvana verdi.
Günlerden bir gün bahçıvan Melik Cemşid'i çağırdı ve bugün padişahın kızları ava çıktığını ve bahçeye gelmeyeceklerini, kendisi de çarşıya çıkacağını, eğer arzu ediyorsa bahçeyi dolaşabileceğini söyledi. Deniz tayını özleyen Melik Cemşid bu habere sevindi ve hemen tayın kılını yaktı. Tayı hemen geldi. Melik Cemşid kraliyet kıyafetini giydi ve tayına binerek bahçede dolaşmaya başladı. O gün padişahın küçük kız üşütmüştü ve bu yüzden de kardeşleriyle birlikte ava çıkmamıştı. Küçük kız pencerenin kenarında dururken Melik Cemşid'i gördü ve bir anda ona vuruldu. Küçük kız Melik Cemşid'in atından inerek kraliyet kıyafetini çıkardığını ve tekrar kepeneğini giydiğini ve ardından işkembeyi başına çektiğini ve daha sonra da attan birkaç kırını kopararak onu yolcu ettiğini gördü. Küçük kız kendisini bahçıvanın çırağı olarak tanıtan gencin aslında bir prens olduğunu anladı. Peki ama neden böyle yapmıştı? Bunu bilemiyordu. Her neyse Melek Cemşid'e vurulan küçük kız bir plan yaparak onun eşi olmaya karar verdi.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şia tarihinin büyük alimleri.
Muhterem dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimlerinin yaşamını ve değerli çalışmalarını ele aldığımız sohbetimizin bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün Şia dünyasının büyük din alimlerinden sizleri Kum kentinde ayaklanan, Meşhed ve Kerbela halkının yanında yaşayan ve Hazreti Ali aleyhisselamın türbesinde ebedi mezarında toprağa verilen bir alimle tanıştıracağız. Birlikte dinleyelim.
Miladi 1865 Hicri Kameri 1280 yılında İran'ın merkezi kentlerinden Kum'da dünyaya gelen Seyyid Hüseyin Tebatebai Kumi 28. kuşaktan İmam Hasan Müşteba Aleyhisselam'a ulaşıyor. Seyyid Hüseyin Kum kentinde ilk öğrenimini bitirince eğitimini devam etmek için Tahran'a gitti. 22 yaşında hacca giden Seyyid Hüseyin dönüşte 2 yıl Samira'da kaldı ve 1. Mirza Şirazi'nin derslerine katıldı. Daha sonra Tahran, Samarra, Kerbela ve Necef kentlerinde eğitimin kademelerini bitirmenin ardından miladi 1903 Hicri Kameri 1321 yılında büyük ve değerli alim ve din merci 2. Mirza Şirazi'nin en iyi öğrencilerinden biri oldu. Muhterem hocası ona özel ilgi gösterir ve kendisini izleyenleri ve taklitçilerine ihtiyati konularda kendisine başvurmalarını tavsiye ederdi. İhtiyati meselelerin sorulmasına ona vermek aslında 2. Mirza'dan sonra Tebatebai Kumi'nin döneminin en büyük alimi olduğu anlamına gelirdi.
Seyyid Hüseyin Tebatebai Kumi'nin Samira'daki hayatından 10 yıl geçerken İran'ın Meşhed kenti halkı Ayetullah Muhammed Taki Şirazi yani 2. Mirza-i Şirazi'den kendilerine bilgili ve güçlü, takvalı bir müçtehit göndermesini, böylece dini ve sosyal konular ve sorunlarda halkın merci, destekçisi ve yol göstericisi olmasını istediler. Ayetullah Muhammed Taki Şirazi bu önemli görevi Seyyid Hüseyin Tebatebai Kumi'ye verdi ve o da hocasına duyduğu saygı nedeniyle bu görevi kabul etti. Böylece bilim yolunda harcadığı 40 yılı aşkın yılmaz çalışmasının ardından halka liderlik ve mercilik yapmak için Kutsal Meşhed kentinin yolunu tuttu ve Ehl-i Beyt'in 8. parlayan yıldızı İmam Rıza Aleyhisselam'ın Kutsal Türbesi yakınını mesken edindi.
Müzik Artık Hacı Hüseyin Kumi olarak bilinen Seyyid Hüseyin Tabatabai Kumi, miladi 1904 Hicri Kameri 1322 yılında Meşhed kentine girdi ve ilk günden itibaren cemaat namazı kıldırarak halk ile bağlantı kurmayı, din ahkamını yaymaya ve halkın sorunlarını çözmeyi başardı. Gündemine muhtaçlar ve zayıf kesimin durumunu ele alarak onlara yardım etmeyi aldı ve Meşhed Dini İlimler Medresesi'nin sorumluluğunu da üstlendi. Bu dönem İran'ın yoğun siyasi çalkantılarının yaşandığı bir dönemdi. Bu yüzden Hacı Kumi her zaman tüm zorluklarda Meşhed'in dindar kesimini yardım ederek onların yanında durdu.
En önemli olaylardan biri Rızahan Mirpenc olarak tanınan bir askerin İngilizlerin desteğiyle önce savaş bakanı ve daha sonra şah olmasıydı. Rızahan Mirpenc önce kendini çok dindar biri olarak göstermeye çalıştı. Zira İran'da derin dini duyguların olduğunu ve halkın dini isteklerine karşı olan her hareketin başarılı olamayacağını bilirdi. Fakat saltanat koltuğuna oturunca giderek dini siyasetini bir kenara bıraktı ve İran toplumundan kutsal İslam dini ve törenlerin kökünü kurutmak için din alimlerini zayıflatmaya çalıştı ve açıkça dinin uygarlık ve modernizme karşı olduğunu belirtti.
Tahran Radyosu.
Rızahan'ın halkın ayaklanmasına sebep olan din karşıtı ve batıcı hareketlerinden biri ise kadınlarda İslami örtünmenin yasaklanmasıydı. Bu olayın miladi 1934 Hicri Kameri 1353 yılında yaşanması ile İran'da mümin kadınlar pratikte sosyal yaşamdan mahrum kaldılar. Toplumda hazır bulunmak, tesettürsüz olmayı gerektiriyordu. Ve kadınlar ise İslami tesettürden vazgeçmek istemeyince mecburen evde kalmayı tercih ediyorlardı. Rızahan bu komployu gerçekleştirmek için aralarında Kutsal Meşhed ve Kum kenti olmak üzere birçok büyük kente daha çok özen gösterirdi. Zira eğer büyük ve dini kentlerde kadınlar başörtülerini açsaydılar, uygulamada diğer kentlerde onlara uyacaktı. Buna binaen Rızahan dini kentler üzerine daha çok baskı yapıyordu.
Meşhed kentinin din alimleri ve müçtehitleri bu siyasete karşı birkaç oturum düzenlediler. Hacı Hüseyin Gumi'nin evinde düzenlenen bu oturumlardan birinde bizzat ülkenin durumu ve İslam'a uygulanan baskıdan çok üzülerek ağlamaklı oldu ve şöyle buyurdu. Bugün İslam fedai istiyor, halkın ayaklanması gerekir. Bunun üzerine alimler Rızahan'ın kararına karşı Hacı Hüseyin Kumi'nin Tahran'a giderek Rızahan ile görüşmesine karar verdiler. Hacı bu görevi kabul etti ve Rızahan'ın kararından vazgeçmemesi halinde bu mücadeleye canı pahasına devam edeceğini söyledi.
Tahran'a hareketinden önce Rızahan'a bir telgraf çeker ve sebebi ziyaretini şah ve saltanat yetkililerine bildirir. Tahran'a varınca her gün halktan bir grup kendisini ziyaret eder ve her türlü fedakarlık için hazır olduğunu bildirir. Halkın büyük kalabalıklarla Hac Ağa'yı ziyaret etmesi Rızahan'ın korku ve dehşete kapılmasına sebep olur. Bu yüzden Ayetullah Khomeini'nin oturduğu bina kuşatmaya alınır ve kendisiyle görüşmek yasaklanır. Ayetullah Khomeini'nin tutuklama haberi ise Meşhed'e ulaşır ve kentte gergin havalar esmeye başlar.
Büyük bir halk kitlesi İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinin yanı başında bulunan Goherşad Camii'de oturma eylemi düzenleyince, kentin halkı ve etraf köyleri büyük kitlelerle Goherşad Camii'ye doğru harekete başlar ve camide eylem yapan halk ve din adamlarına katılır ve askerlerle gerginlik yaşanır. Fakat daha büyük ve önemli olaylar daha sonra başlar. Gece yarısında Rıza Han'ın görevlileri Goherşad Camii'nin hassas noktaları ve etrafında konuşlanır. Ağır makineli tüfekler camiye nazır olan çatılara konulur ve saldırı başlar. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Goherşad Camii'de şehit ve yaralı yaklaşık 5000 kişi kendi kanına bulanmış, caminin avlusu ve bahçesine yere yığılmıştı. Şehitler ve yaralıları askeri kamyonlarla dışarı taşıyarak canlı ve ölü hepsini bir toplu mezara gömdüler. Bu kanlı olayın ardından Rıza Han, Hacı Ağa Hüseyin Gumi'yi Irak'a sürgün etti.
Ayetullah II. Mirza Şirazi'nin vefat ardından Kerbela Dini İlimler Medresesi zayıflamaya başladı. Fakat Hacı Ağa Hüseyin Gumi'nin girişiyle bu Dini İlimler Medresesi tekrar canlandı. Ayetullah Gumi'nin girişimleri ve çalışmaları ile bu Dini İlimler Merkezi'nin durumu değişti ve ders celseleri tekrar eski durumuna döndü. Dönemin şiirlerin birçoğunun merciliğini yapan Ayetullah Seyyid Ebu'l-Hasan İsfahani'nin vefat ardından Necef alimleri Ayetullah Gumi'yi bu makama layık gördüler. Fakat kendisi bu konuya karşı çıktı. Ancak Necef alimlerinin ısrarlarıyla nihayet bu önemli görevi kabul etti. Fakat her zaman merciliği başkasına devretmeye çalıştı. Belki de onun bu isteği uyarınca Necef alimlerinden bazıları bu görevi kabul etmesi için Ayetullah Burucerdi'ye davet gönderdiler.
Miladi 1941, Hicri Kameri 1360 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ve İngiliz ve Rusya güçlerinin güney ve kuzeyden İran'a girmesi ve işgal etmesiyle İngilizler Rıza Han'ı saltanata getirdikleri gibi onu makamından azlederek oğlu Muhammed Rıza'yı İran Şahı olarak tahta oturttular. Durumu değerlendiren Ayetullah Gumi sürgününe son vererek Meşhed kentine geri döndü. Kentte ilk icraat olarak devlete bir telgraf çekerek İslam kurallarının doğru şekilde gerçekleşmesini istedi. Fakat kısa bir süre sonra yeni hükümetinde eski hükümette olduğu gibi alimlerin önerilerini kabul etmediği belirlendi. Bu yüzden Ayetullah Gumi aleni şekilde hükümete savaş ilan etti. Bu hareket alimler ve halk tarafından olumlu karşılandı. Bu ayaklanma ise şah ve saltanat rejimini halkın taleplerini kabul etmeye zorladı.
Bu zaferin ardından Ayetullah Gumi tekrar Kerbela'ya döndü ve hayatının sonuna kadar bilgi edinmeyi, dini ilimleri tedris etmeyi ve öğrenci yetiştirmeye devam etti. Bu mücahit din alimi Hicri Kameri 14 Rebiyul Evvel 1366 Miladi 1947 yılında 84 yaşında Hakk'ın davetine lebbek diyerek vefat etti. Bağdat, Kerbela ve Necef kentlerinde sevenleri tarafından düzenlenen cenaze töreni ardından Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mutahhar türbesinde toprağa verildi.
Değerli dinleyiciler, bu hafta sizleri Ayetullah Seyyid Hüseyin Tabatabai Gumi'nin çalışmaları ve mücadelesiyle tanıştırmaya çalıştık.
Programlarımızı www.parsyode.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.idib.ir adresinden de iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olunuz.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, insanın erdemliğe ulaşması için ibadet ruhunun önemine işaretle namazın anlamına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Bedenleri kuvvetli ve güzel olan ama ruhları ince, çirkin, güçsüz ve zayıf olan insanlar olabilir. Bunlar işe yaramaz. İbadetlerin tümü bizim spor yapmamız içindir. Terbiye edilelim ve ilerleyelim. Elbette ibadetleri tanımak gerekir. İbadetler hem fizikseldir hem ruhsal. Fiziksel ibadet tek başına yeterli değildir. Kişinin namaz kılarken namaz halinde zikrin kendisine dikkat etmezse, ne dediğini veya kiminle konuştuğunu anlamazsa, namazın anlamını genelde gaflet üzerinden eda ederse, bu namaz faydasız bir namazdır. Tabii ki Arapça okumayanlar, bu cümlelerin anlamını bilmeyenler, eğer namaz kılarken sadece Allah ile konuştuklarına dikkat edip Allah'ı anarlarsa, bu da iyi bir faydadır. Fakat namazın anlamını bilmeye çalışın. Namazın anlamını öğrenmek çok kolay bir iştir. Çok çabuk bu kaç cümlenin anlamını öğrenebilirsiniz. Namazı onun anlamına dikkat ederek kılın. Bu tüm takvanın bir sunumudur. Namaz insanı Allah'a yaklaştırandır. Fakat takvalı insanı yaklaştıran. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.